geride bıraktığımız hafta ile ilgili almış olduğum notları sizlerle paylaşacağım. Haftanın en önemli olayı, bence haftalarca da konuşulacak olan olayı, Mobil Dünya Kongresi'nin iptali oldu. Ben açıkçası şöyle bir geriye doğru baktım. 10 yıldan fazladır Mobil Dünya Kongresi'ne gidiyorum. Ve bu benim için artık bir gelenek olmuş. Yani Şubat ayının son haftasında Mobil Dünya Kongresi'ne gidilir. Barcelona'ya gidilir. Uçak biletleri acayip pahalıdır. Oteller inanılmaz pahalı oluyor. Müthiş bir kalabalık var. Ve alıştığımız bu etkinlik bu sene iptal edildi. Yani hiç aklımın ucundan dahi geçmezdi. Şimdi iki tane büyük etkinlik var bizler için. Aslında üç diyebiliriz ama Tüketici Elektroniği Fuarı, yani CES, en büyüğüydü. Katılımcı sayısı bakımından ve yüz ölçümü bakımından gerçekten en büyüğü Las Vegas'ta gerçekleşiyor. İkinci büyüklükteki fuar ise Mobil Dünya Kongresi'ydi benim için. Ama etki olarak sanki Mobil Dünya Kongresi daha büyükmüş gibi geliyor. Çünkü akıllı telefonlar Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtıldığı için günlük hayatımıza dokunan yeni şeyleri orada görünce demek ki bunun etkisi daha büyük gibi bir algı oluşmuş üzerimize ve bu etkinlik koronavirüsü sebebiyle, salgın sebebiyle iptal edildi. Daha önce bir sürü marka zaten katılmayacağını söylemişti. Bunlar arasında Ericsson var, Vivo var, Nokia var. Daha birçok firma sayabiliriz ama Mobil Dünya Kongresi'ni sahiplenen firma, yani GSM'in bu açıklaması gerçekten bende şok etkisi yarattı. Doğru muydu, yanlış mıydı? Aslında birçok kişi bunu olumlu buluyor. Çünkü şirket çalışanlarına verilen bir değer olarak gösteriliyor. Oradaki fuar görevlileri iş icabı zorunlu olarak gitmek zorunda. Hadi herkes bizim gibi gazeteci, hani gideyim bakayım ne var ne yok göreyim geleyim. Hani bu kafada değil, gitmek zorunda. Yani adamın firma çalışanı olarak seçeneği yok. Şimdi o adamın sağlığını dikkate alıp biz marka olarak gitmiyoruz demek tabii ki çalışana bir saygı. Bu arada çok enteresan bir durum oldu. Şimdi Barcelona'nın en önemli gelir kalemlerinden bir tanesi hem iş hem de gezi için şehre gelen ziyaretçiler. Yani 22 ve 26 Şubat arasında biz de Barcelona'ya gidip bir miktar para bırakacaktık. Ama şimdi bu etkinlik iptal olunca zannediyorum yerel halkta böyle bir soru işareti oluştu. Çünkü otel rezervasyonları iptal oldu, yemek rezervasyonları iptal oldu, taksiler. Yani hayat o 5-6 günde gerçekten çok yoğun yaşanacaktı. Ama iptal olunca yapacak bir şey yok. Bu arada yani şöyle bir enteresan durumu hatırlıyorum ben. Barcelona'da yerel halk şöyle bir gösteri yapıyordu. Gelmeyin, şehre gelmeyin, turistler artık sıkıldık, gelmeyin, biz gezemiyoruz, şehrin tadını biz çıkartamıyoruz, ne olur gelmeyin şeklinde. Hatta bir kısıtlama getirilmesi için düzenleyici kurumlara bir talepte de bulunuluyordu. O günlerden bugünlere geldik, artık isteseler de gidemiyoruz. Şimdi o etkinliği yapanlar ne düşünüyorlar tam bilemiyorum ama günün sonunda Mobil Dünya Kongresi iptal oldu. Bu arada bu etkinliğin iptal olması aslında ülkemiz için bir fırsat olabilir mi? Bana sorarsanız olabilir. Ben yanlış hatırlamıyorsam Binali Yıldırım'ın Ulaştırma Bakanlığı sırasında bu Mobil Dünya Kongresi acaba Türkiye'de yapılabilir miydi, yapılamaz mıydı gibi soru işaretleri var. Şimdi virüs sebebiyle zaten bir başka ülkede yapılmasının da bir anlamı yok. Haklısınız, bu konuda bakanlar kesinlikle haklı. Ama şöyle bir fırsat olabilir. Türkiye'den Mobil Dünya Kongresi'ne giden binlerce insan var. Yani Türk Hava Yolları ek seferler koyuyor. Uçaklarda yer bulamıyorsunuz. Uçak biletleri zaten çok pahalı. Ben birçok uçuşa gittiğim zaman mutlaka böyle upgrade ediliyordum. Çünkü oturduğum koltuk ekonomi sınıfı ve başkalarına da satılıyordu. Başkalarına da satılınca kimin mili daha yüksek? Gel bakalım seni upgrade ettik, yerini başkasına sattık gibi bir sürü hadiseyle karşılaşıyordum. Şimdi Türkiye'den madem bu kadar katılımcı var, o zaman Türkiye'nin içerisinde bu sektörle ilgilenen kişileri bir araya getirecek bir etkinlik düzenlenebilir mi? Neden olmasın? Diyerek girişimcilere pası atmış olayım. Tabi burada önemli bir nokta var. Onu hatırlatsam iyi olur. Şimdi havalimanı konusunda ülkemizde gerçekten çok büyük bir yapı inşa edildi. Ve milyonlarca yolcu buradan geçiyor. Ama fuarlar konusunda böyle devasa etkinlikleri kaldırabilecek bir ortamın olduğuna inanmıyorum. Belki Bazı büyük alanlarımız var ama bu alanlara işte toplu taşımayla ulaşılabiliyor mu? Etrafında yeterince otel var mı? Yani böyle devasa etkinlikleri kaldırabilecek bir fuar ortamının da bir an önce oluşturulması lazım diye düşünüyorum. Çünkü bir benzerini vizyon olarak ortaya koyup İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirdik. Neden fuarlar içinde böyle dünyanın en büyük fuarlarına ev sahipliği yapabileceğimiz bir alan oluşturmayalım? Bence bu da yakında konuşulması gereken önemli başlıklardan biri olabilir. Bu Mobil Dünya Kongresi'nin ertelenmesi birçok sektörü etkiledi ama yerli otomobilimiz, yani Türkiye'nin otomobil girişim grubu, kısa adıyla TOGG'u da bence çok etkiledi. Zannediyorum, yani aldığım duyumlara göre yerli otomobillerimiz, o lansmanda gösterilen 3 tane aracımız şu anda Barcelona'da. Çünkü haftalar öncesinden gitmişti tırlarla, işte gemilerle bir şekilde yükleniyor, oraya götürüldü. Neden götürüldü? Çünkü Turkcell'in standında yerli otomobilimiz sergilenecekti. Turkcell bu işin bir parçası, özellikle yazılım ve yapay zeka konusunda. Şimdi Mobil Dünya Kongresi kongreye bir hafta kala ertelenince İşler değişti ve Türkiye'nin otomobil girişim grubu maalesef dünyaya yapacağı ilk lansmanı da ertelemek zorunda kaldı. Belki önümüzde IFA var, IFA'ya katılabilir. Çünkü TOGG'un CEO'su Gürcan Bey, otomobil fuarlarından daha çok teknoloji fuarlarında olacağız demişti. CES'te bir panele konuşmacı olarak katıldı. Orada çok bir varlık göstermedi belki ama Mobil Dünya Kongresi'nde gerçekten gövde gösterisi yapacaktı. Biz bunu bekliyorduk. Maalesef bu ertelenme TOGG'u da etkilemiş oldu. Gözler zannediyorum şu anda IFA'ya çevrilmiş durumda. Tabii IFA'nın yapılabilmesi için o zamana kadar koronavirüsüne de bir çözüm bulunması gerekiyor. İnşallah bulunur. Geride bıraktığımız günlerde enteresan bir gelişme daha oldu. Aslında bu gelişme kafada soru işaretleri bıraktı ama şöyle bir durum oldu. Rekabet Kurumu Google'a ceza kesti. Cezanın miktarı 98 milyon TL. Devasa bir cezadan bahsediyoruz. Şimdi bu not bir köşede dursun. Geçtiğimiz haftalarda çok önemli bir konu vardı. Hatırlarsınız, Google Türkiye'ye Android lisansı vermeyi iptal etmişti. Ve kara kara düşünmeye başlamıştık. Neden? Çünkü önümüzdeki günlerde lansmanlar olacak. İşte Türkiye'deki Android kullanıcıları bir daha Android güncellemesi alamayacak mı? Yeni modeller çıktığında ülkemize gelmeyecek mi? Gibi bir sürü soru işareti kafamızı kurcalıyordu. Şimdi Samsung'un lansman yapmasıyla beraber aslında bu soru işaretleri ortadan kalktı. Yani bu ne demek oluyor? Samsung gibi bir firma Galaxy S20 ailesini Türkiye'de tanıtabiliyorsa demek ki Google'la bir problem ortada yok. Anlaşmışlar. Tam bunları düşünürken geçtiğimiz gün Rekabet Kurumu'nun Google'a kesmiş olduğu ceza kafaları karıştırdı. Belki de anlaşmanın bir parçası mıydı bu gibi soru işaretleri hala kafamızda var. Ama devlet tarafından aldığım bilgilere göre anlaşma tamam. Ama tamam olduğunu ne Google tarafı ne de devlet tarafı, Rekabet Kurumu tarafı bağırabiliyor. Biz anlaştık. Sessiz sedasız bir şekilde işlerimize bakalım. Kamuoyunu da çok rahatsız etmeye gerek yok gibi bir durum söz konusu galiba. Bu arada Rekabet Kurumu'nun son kesmiş olduğu ceza konusunda da enteresan bir bilgi var. Yani işin Android kısmından daha farklı bir madde bu sefer karşımıza çıkıyor. Bu madde Türkiye'de e-ticaret yapan siteler için konulmuş şekilde. Yani Google'a şöyle diyor, sana reklam verenleri ön plana çıkartıyorsun ama burada adil olmadığını düşünüyoruz. O nedenle bütün e-ticaret sitelerine bir ürün arandığında sıralamada adil olmanı istiyoruz gibi bir ibare vardı. 3 ayda bir süre verildi. Google'ın buna ne şekilde cevap vereceğini, bu meselenin daha önce yaşanan Android meselesiyle bir bağlantısı olup olmadığını yakında görmüş oluruz. Az önce Samsung'un Galaxy S20 ailesinden bahsetmiştik. Bu da çok önemli bir gelişme aslında. Çünkü Android dünyası güven tazelemiş oluyor. Yani 2020 yılında Türkiye'ye yeni modeller gelecek. Çünkü birçok model Mobil Dünya Kongresi'nde tanıtılacaktı. Gerçi ertelendi. Bir yerlerde tanıtılacak. Önümüzdeki günlerde anladığım kadarıyla bize epey yolculuk görünüyor. Çünkü yapılması gereken lansmanlar bir şekilde yapılacak. Barcelona'da olmazsa Berlin'de yapılacak, Paris'te yapılacak. Londra'da yapılacak, bir yerlerde yapılacak, biz de gidip göreceğiz. Şimdi bu beklenen modellerin geleceği konusunda güven tazelenmiş oldu. Şimdi bu S20 ailesine bir bakalım, neler tanıtıldı? Galaxy S20 tanıtıldı. Bu ailedeki en küçük telefon ve en uygun fiyatlı telefon. S20 Plus tanıtıldı. S20'deki 3 tane kameranın yerini bu sefer S20 Plus'ta 4 tane kamera alıyor. 4. kameranın adı derinlik kamerası. Bir de S20 Ultra tanıtıldı. Bu en baba, en pahalı telefon. 100x yakınlaştırma var. İçerisinde biraz optik, daha çok dijital ama yapay zekanın da dahil olduğu bir yakınlaştırma söz konusu. Bir de yeni yılın artık bütün amiral gemisi modellerde bol bol duyacağımız 108 megapiksellik bir çözünürlükten bahsediyoruz. Bu çözünürlükte yine Samsung Galaxy S20 Ultra'da vardı. Çok fazla değinilmedi ama bir de Samsung'un kulaklıkları var. Galaxy Buds Plus diye yeni bir model daha duyuruldu. Bir de çok konuşulan, bükülebilen telefonu Galaxy Z Flip duyuruldu. Tüm bunlar artık Türkiye'de Mart ayının başında satışa da çıkacak. Ama fiyatlar gerçekten yüksek. Çünkü 10 bin liranın üzerinde bir fiyatla Samsung Galaxy S20 Ultra'nın satışından söz ediyoruz sevgili dostlar. 10 bin liranın üzerinde bir Android telefonu satın alacak ne kadar fazla insan var bilemiyorum. Aranızda onlar varsa aşağı yorum yazabilir. Çünkü kıyasladığınız zaman yani 128 GB'lık bir Samsung Galaxy S20 Ultra ile iPhone 11 Pro Max'in 64 GB'lık sürümünü kıyasladığınızda iPhone çok daha ucuz olarak şu anda piyasada. Türkiye garantili bir iPhone'dan bahsediyorum. Şimdi böyle bir durumda acaba tüketici hangisini alırdı? Android mi yoksa iOS mi? Türkiye'de yapılan önemli etkinliklerden bir tanesi de Ankara'da gerçekleşti. Davet BTK'dan yani Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kurumu'ndan geldi. Onların davetleri bomba bu arada. Yani Ankara'daki bir toplantı bir gün öncesinden duyuruluyor. Diyorlar ki yarın saat 10'da toplantımız var. BTK binasına bekleriz. Biz İstanbul'da olan gazeteciler nasıl yani? Yarın işimiz vardı. Nasıl gideceğiz? Araçla mı gidelim? Uçakla mı gidelim? Gerçekten bomba ama onların da eminim kendine göre sebepleri vardır. Şimdi gelen davette şu yazıyordu. En önemli kısmı koca koca yazılarla Cumhurbaşkanlığının katılımıyla. Önemli bir etkinlik var. USOM yani Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Merkezi diye bir merkez açılıyor sevgili dostlar. Bunun açılışına gittik ve gerçekten inanılmaz bir ortam olduğunu söyleyebilirim. Çünkü açılış konuşmasını BTK Başkanı, Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı, sonrasında Ulaştırma ve Altyapı Bakanı, en sonunda da Cumhurbaşkanı konuşma yaptı. Yapılan konuşmalarda da çok özel bilgiler vardı. Bunlarla alakalı bir video hazırladık zaten. O videoyu kartlardan bulabilirsiniz. Şimdi bu açılan merkezin aslında adına değerli gazeteci arkadaşlarımız orada gazeteci refleksini de kullanarak hemen isim koydular. Siber Kale ya da Dijital Kale adını koydular. Şimdi bu kale aslında bizim sınır güvenliğimizi koruyor. Ama sanal dünyada bir sınırdan bahsetmek söz konusu değil. Bu kale ülkemizin dijital platformlarına yapılan saldırıları engellemek için oluşturulmuş durumda. Benim açıkçası haberim yoktu. Oraya gittiğimde öğrendim. 3 tane de yerli yazılımımız varmış. Bu yazılımlar dışarıdan gelen siber saldırılara karşı ülkemizi koruyor. Onların adı şöyle: Avcı, Azat ve Kasırga. Bu 3 yazılım aynı zamanda yaklaşık 1300 personelle beraber dijital kale görev yapmaya devam edecek. Bir bilgi vereyim, bu konuya özellikle değindiler. Burada her ne kadar 1300 kişi çalışmış olsa da BTK çatısı altında özellikle USOM için yani Uluslararası Siber Olaylara Müdahale Ekibi için yeni insan kaynağına ihtiyaç var. Bunun için eğitimsiz olanların da yetiştirildiği bir BTK Akademi var. Mutlaka ve mutlaka BTK'nın sosyal medya hesaplarını takip etmenizi tavsiye ederim. Özellikle kariyerini planlayan arkadaşlar için gerçekten iyi bir fırsat olabilir. İlginç bir bilgi geldi Netflix tarafından. Netflix son 5 yılda 9 tane içeriğini devletlerin talepleri sonrasında kaldırmış. Bu gerçekten enteresandı. Şimdi sosyal medya devlerinden bu konuya hakimiz. Twitter olsun, YouTube olsun, Facebook olsun. Onların kamu iletişimleri sayesinde devletler talep ettikleri bazı zararlı içeriklerin kendilerine göre kaldırılmasını talep ediyorlar ve bu sosyal medya devlerinin kendi ekipleri de eğer bu talebi uygun bulurlarsa gerçekten bu işlemi yapıyorlardı. Ama Netflix tarafında bunu hiç düşünmemiştim. Ama açıklanan bilgiye göre son 5 yılda 9 tane içerik kaldırılmış. Bunların bazılarına da hak vermemek elde değil. Örneğin Yeni Zelanda'da intihar vakalarına karşı alınan önlemler, yasalar diğer ülkelerle kıyaslandığında oldukça ileri seviyede görünüyor. Yeni Zelanda'nın böyle bir filme karşı talebi olmuş ve Netflix de bu talebi yerinde görüp içeriği yayından kaldırmış. Sosyal medyayı çok seviyoruz. Sosyal medyada belki en çok zaman geçirdiğimiz iki platform var. Bunlardan bir tanesi YouTube, diğeri de Instagram. Şimdi Instagram'da böyle storyleri takip ederken özellikle yabancı birisini takip ediyorsanız, bu bir ünlü olabilir ya da yurt dışında yaşayan bir tanıdığınız olabilir. Onların çalmış olduğu şarkılar var. Yani Instagram hikayelerini eklemiş olduğu müzikler var. Maalesef bizim ülkemizde bunu dinleyemiyoruz. İşte neden dinleyemiyoruz? Hatta şöyle çok kötü bir ibare var. İşte bu çalan eser sizin ülkenizde dinlenemiyor falan diye. Yani coğrafya kaderimizdir diyoruz ama neden dinleyemiyoruz? Yani bunun bir çözümü yok mu? Aslında var. Çünkü eser sahipleriyle Instagram'ın yapmış olduğu anlaşma genişletilirse biz bu çalan şarkıları burada da dinleyebileceğiz. Instagram dolaylı yoldan da Facebook'un bu anlaşmaları yapması lazım. Şimdi güzel haberler gelmeye başladı. Kapalı bir gruba bu testler yapılıyor. Yani önümüzdeki günlerde Instagram tarafında biz de artık hikayelerimize sevdiğimiz şarkıları ekleyebileceğiz. Ya da yurt dışında takip ettiğimiz kişiler böyle bir içerik paylaşırsa sorunsuz bir şekilde biz de o içerikleri dinleyeceğiz. Hazır böyle sosyal medya devlerinden bahsederken YouTube'a da gelelim. Çünkü YouTube tarafında bir arayüz güncelleme gibi garip bir alışkanlık var. Yani bazen bir YouTube izleyicisi ya da YouTube'a içerik üreten kişi olarak bir dur diyesim geliyor. Ama onlara göre de haklı sebepleri var. Çünkü onlar da diyorlar ki biz tasarımı değiştirerek kullanıcı deneyimini bir adım daha öteye taşımak istiyoruz. Bu hem YouTube'u izleyenler hem de YouTube'a içerik üretenler tarafından kullanılan ara birimlerde gerçekleşiyor. Bir dönüşüm daha geliyor sevgili dostlar. İstesek de istemesek de belli bir süre sonra bu arayüz değişikliğine mecburen geçiş yapmak zorundayız. Açıkçası içerik üreten birisi olarak özellikle YouTube Studio tarafında yeni ara birimden hiç memnun değilim. Gerçekten sevmiyorum. Sadece analitik kısmı güzel olmuş. Ama onun dışında çok kullanışlı gelmiyor. Ama hem takipçiler hem de biz bu değişikliğe yakında hazır olsak iyi olur. Gerçi hazır olmasak da adamlar zaten kafaya koymuş, yapacaklar. Yani bu ceza kısmına hiç gelmek istemiyorum ama mecburen bahsetmemiz gerekiyor. Aslında bu fena değil bak. Bu cezaları sevdim. Neden? Çünkü kişisel verileri koruma kurulu diye bir kurulumuz var. Ve çıkarılan da bir kanun var. Bu kanunlar neticesinde birçok kuruma toplamda 14 milyon TL ceza kesilmiş. İnşallah daha fazla kesilir. Neden? Çünkü canları yansın ki bizim verilerimizi izinsiz işlemesinler ya da istemediğimiz reklamlar karşımıza gelmesin. Bu kurulun sıkı çalışmasına en çok sevinenlerden bir tanesi benim. Ama yeterli mi? Hala değil. Çünkü daha geçtiğimiz günlerde bir tane SMS geldi. Gelen SMS'te şunu diyor. Yani ben herhangi bir yere izin vermedim böyle bir mesaj gönderilmesine. Aslında birkaç SMS var, onlardan da bahsedeyim ama en çok rahatsız eden şuydu. İşte diyor ki Türk Hava Yolları'nda unutulan eşyalar var. Bunlar arasında Samsung telefonlar da var. Çok ucuza vereceğiz, gel şeklinde. Hadi bunu bir kenara geçtim. Bu aslında dolandırıcılığa da giriyor. Hani kişisel verileri izinsiz kullanmaktan ziyade. Erkekler için çok kısa sürede çok yüksek maaşlar elde edebilmeniz mümkün. İşte yakışıklıysanız çok hoş hanımlar, yaşı İlerideki hanımlar sizi bekliyor falan filan gibi abuk sabuk mesajlar geliyor. Yani potansiyel var da bana mı diye düşündüm. Etrafımdaki herkese böyle bir mesaj gelmiş. Yani bunlar rahatsız edici. O nedenle bu kurumun denetleme yapması ve yasalara uymayan kişilere ceza kesmesi kesinlikle mantıklı. Ama %100 çalıştığını söyleyemeyiz. Hala korsan taksi, işte jigolo reklamları falan gibi böyle bir sürü içerikler var. İnşallah onlardan da kurtuluruz. Bir önemli haber de Xiaomi'den sizlere iletelim. Xiaomi tarafı Mobile Dünya Kongresi'ni beklemeden Mi 10 ailesini tanıttı. Şimdi Samsung tarafında tanıtılan yeni telefonlardan sonra Xiaomi tarafı acaba nasıl bir cevap verecek diye düşünürken fiyat performans telefonları olarak hafızalarımızda yer alan Xiaomi markası yine yapacağını yaptı. Çok daha uygun fiyatlı, tıpkı Samsung'un öne çıkarttığı özellikler gibi. Yani globalde Snapdragon 865 işlemci platformunu kullanıyorlardı. Her ne kadar bizde Exynos 990'ı kullansalar da işte 108 megapiksellik bir kameradan bahsediyorlardı. Benzer platformlar şu anda Xiaomi'nin yeni tanıtmış olduğu Mi 10 ailesinde de var. Ve fiyat neredeyse yarı yarıya, yani neredeyse diyeyim, gerçekten ciddi bir fiyat rekabeti olduğunu söyleyebilirim. Ama günün sonunda her iki telefonu da eşit şartlarda kıyaslamak daha doğru olur diye düşünüyorum. Zaten Shift.net YouTube kanalında bu içeriklere bol bol yer veriyoruz. Bakalım Xiaomi söylemiş olduğu gibi aynı özellikleri çok daha uygun fiyata verecek mi? Bunu göreceğiz. Bu arada eğer iptal olmasaydı Oppo'nun da bir lansmanı olacaktı. Find X2 adlı modeli görecektik. Gerçekten çok yenilikçi bir model olduğu söyleniyordu. Ertelenmeseydi iyiydi. Bir de Oscar ödüllerinden bahsedeyim. İzlemedim. Bir an önce izlemek istiyorum. Çünkü Korelilerin yapmış olduğu bir film, Parazit, en iyi film ödülünü aldı ve hepimiz Google'a bir girdik. Bu neydi? Kim yaptı? Fragman nerede? Bunu izleyebiliyor muyuz? Nerede? Nasıl izleriz diye. En kısa zamanda ben de izlemeyi düşünüyorum. Ve son notu da paylaştıktan sonra geldik podcast'in sonuna. Eğer bu içerik hoşunuza gittiyse şu anda dinlemekte olduğunuz platform üzerinden bana abone olabilirsiniz. Abone değilseniz veya oy verebilirsiniz, yorum yazabilirsiniz. Bir sonraki podcast'te görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.